Bu, yönetici sınıfımızın normal olarak karar verdiği şeydir. Aaron Busanilla Amak. 25 Şubat 2024'te, 25 yaşındaki ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Busanilla, Washington DC'deki İsrail Büyükelçiliği'nin kapılarına sakin bir şekilde yürüdü. Üniforması üzerindeyken, canlı yayına yumuşak bir sesle konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin aktif görevdeki bir üyesiyim ve artık soykırma suç ortağı olmayacağım. Aşırı bir protesto eylemi gerçekleştirmek üzereyim. Ancak Filistin'de insanların kolonizatörlerinin elinde yaşadığına kıyasla bu hiç aşırı değil. Bu, yönetici sınıfımızın normal olarak karar verdiği şeydir. Kısa bir süre sonra kendini ateşe verdi. Alevler onu sararken defalarca haykırdı: Filistin'e özgürlük. Aaron Busanello birkaç saat sonra öldü. Bedeni yok oldu. Ancak sözleri vicdan, suç ortaklığı ve ahlaki sessizliğin bedeli üzerine küresel bir konuşmayı ateşledi. Vicdan şehidi. Aaron Busanello'yu şehit olarak adlandırmak, onun artık inkar edemeyeceği bir gerçek için öldüğünü kabul etmektir. Eylemi umutsuzluktan değil, inançtan doğdu. Etrafında gördüğü ahlaki ikiyüzlülük içinde yaşamayı radikal bir şekilde reddetmek. Busanello, gücün makinesini anlıyordu. Basit bir asker olarak, itaat ve bürokrasinin uzak savaşları nasıl ayakta tuttuğunu, sivillerin acısının nasıl istatistiklere indirgendiğini ve sistemlerin ulusal güvenlik ile yan hasar gibi ifadelerle zulmün nasıl temizlediğini görmüştü. Ancak isyanı yalnızca kamusal değildi, aynı zamanda yürek parçalayıcı derecede kişisel. Ölmeden önce tüm birikimini Filistin Çocuk Yardım Fonu'na bağışladı. Savaşın genç kurbanlarına tıbbi bakım ve yardım sağlayan bir kuruluş. Sevdiği kedisinin bakımını bir komşuya emanet etti, son protestosunda bile her kararını merhametin yönlendirmesini sağladı. Bu tür jestler, protestosunun hayatı reddetmek değil, onu savunmak olduğunu ortaya koyar. Ölümünden önceki günlerde internette şunları paylaştı: çoğumuz kendimize sormayı severiz. Kölelik döneminde yaşasaydım ne yapardım? Ya da Jim Crow güneyinde? Ya da apartheid altında? Ülkem soykırım yapıyor olsaydı ne yapardım? Cevap şu: yapıyorsunuz. Şu anda. Bu ifade hem itiraf hem de meydan okumaydı. Ahlaki geriye dönük bakışlı övünen, ancak güncel vahşeti tolere eden bir topluma tutulan ayna. Düşünülemezin normalleştirilmesi. Bu Sanil'in buz gibi uyarısı, bu, yönetici sınıfımızın normal olarak karar verdiği şeydir. Abartı değildi. Teşhisti. Gazze'de tüm mahallelerin yıkımının, sivillerin aç bırakılmasının ve çocukların öldürülmesinin politika ve savunma diliyle haklı gösterilebildiği bir dünya gördü. Ona göre korku yalnızca şiddetin kendisinde değil, şiddetin ne kadar kolay açıklanmasında yatıyordu. Hükümetler insan haklarını cezasız ihlal ettiğinde ve kamu bunu jeopolitiğin arka plan gürültüsü olarak kabul ettiğinde, vahşet gerçekten sıradanlaşmıştır. Bu Sanil'in eylemi, bu yeni normali kabul etmeyi reddetmekti. Ateşi ilan etti: hayır, bu normal olamaz. Uluslararası hukukun parçalanmış otoritesi. Bu Sanil'in protestosunun özünde yalnızca Gazze'ye empati değil, insanlığın geleceğine dair korku vardı. Uluslararası hukukun normları, toplu cezalandırma, sivillere hedef alma veya açlık savaş silahı olarak kullanma karşıtı, sonuçsuz kırıldığında, emsal küresel çöküşe davetiye çıkarır. Bir çatışmadaki hesap verebilirliğin aşınmasının sonraki her ulusu tehdit ettiğini anlamış gibiydi. Hukuk seçici olduğunda, adalet koşullu olduğunda, ahlakın kendisi pazarlık konusu olur. Ölümü bu nedenle ahlaki bir çığlık ve kehanetvari bir uyarıydı. Güç utanç duymadan öldürebiliyorsa dünya dayanamaz. Vicdanın yankısı, ahlaki uyarı soyu. Bu Sanil'in sözleri, kötülüğü nefret değil, kayıtsızlık üzerinde geliştiğini savunan kalıcı bir düşünür geleneğine aittir. Yansımaları zaman boyunca yankılanır. Einstein'ın hümanizmi, Bourdieu'nun siyasi gerçekçiliği ve Elie Wiesel'in ahlaki tanıklığıyla, her biri kendi çağında suç ortaklığı sorusuyla yüzleşti. Bu Sanel yazdığında: çoğumuz kendimize sormayı severiz. Kölelik döneminde yaşasaydım ne yapardım? Ya da Jim Crow güneyinde? Ya da apartheid altında? Ülkem soykırım yapıyor olsaydı ne yapardım? Cevap şu: yapıyorsunuz. Şu anda. Bu soya katıldı. Tarihin ahlaki geriye dönük bakışını şimdiki zaman suçlamasına dönüştürdü. Einstein, izlemenin bedeli. Albert Einstein'a sıkça atfedilen, ancak doğrulanmamış alıntı bu sinyalin anlamını yakalar. Dünya kötülük yapanlar tarafından değil, izleyen ve hiçbir şey yapmayanlar tarafından yok edilecek. Her iki adam da kötülüğün nadiren kendini duyurduğunu fark etti. İstifa ve itaat yoluyla günlük hayata sızar. Bu sinyal izleyici olmayı reddetti. Eylemi pasifliğin nihai reddiydi. Sessizliğin güçlülerin elinde bir silah olduğu beyanı. Burke, iyi insanların ölümcül pasifliği. Edmund Burke'nin ünlü uyarısı hala yankılanır. Kötülüğün zaferi için gereken tek şey, iyi insanların hiçbir şey yapmamasıdır. Bu sinyalin mesajı bu fikre yeni bir aciliyet verir. Zamanının iyi insanları kötü adam değildi, yıkım sistemlerini sessizce destekleyen vatandaşlar, profesyoneller ve askerlerdi. Yapıyorsunuz? Şu anda, diyerek bu sinyal, suç ortaklığının nötr olduğu rahatlatıcı yanılsamayı paramparça etti. Değildir. Hareketsizlik yoluyla zarara aktif katılımdır. Wiesel, empatinin ölümü. Ve Elie Wiesel'in 1986 Nobel konuşmasındaki ürkütücü sözlerinde. Sevginin zıddı nefret değil, kayıtsızlıktır. Wiesel için kayıtsızlık Auschwitz'i mümkün kıldı. Bu sinyal için kayıtsızlık Gazze'nin yanmasına izin verir. İkisi de en büyük tehlikenin öfke değil, dünya ekranlar üzerinden izlerken vahşetlerin gerçekleşmesine izin veren ahlaki uyuşukluk olduğunu gördü. Bu sinyalin sesi onlarınkine katılır, teoride değil, alevlerde. Ateşle tanıklık. Tarih boyunca kendini yakma, tanıklığın en uç biçimi olmuştur. Saigon'daki TCQ-ANGDU'cun sessiz protestosundan özgürlük için kendini yakan Tibetli keşişlere kadar. Her ölem ahlaki bir çığlığı acının evrensel diline çevirir. Aaron Bursnell Burdikal tanıklık soyuna katıldı. Alevleri yalnızca öfkenin sembolü değil, güçlülerin uyuşturulmuş vicdanını uyandırma girişimiydi. Başkalarını yok etmeyi amaçlamadı. Yalnızca hayatın bizim adımıza yok edildiğini hatırlatmak için. İntikamdan değil, özgürlükten bahsetti, umutsuzluktan değil, dayanışmadan. Geride bıraktığı yük. Aaron Bursnell'i anmak ağır bir sorumluluk taşımaktır. Hayatı, yaşadığımız sistemlerdeki kendi suç ortaklığımızla yüzleşmemizi talep eder. Kaçımız, mezarın ötesinden sorar. Bizi dehşete düşürmesi gereken şeyi normal olarak kabul etmeye devam eder. Manifest bırakmadı, örgüt kurmadı, yalnızca vahşeti normalleştirmeyi reddeden bir insanın örneği. Kedisinin güvende olduğundan emin oldu, birikimlerini savaş bölgesinde mahsur çocuklara verdi ve tarihe yaşayan bir soru işareti olarak girdi. Sen ne yapardın? Uyarısı, bu, yönetici sınıfımızın normal olarak karar verdiği şeydir. Yalnızca elitlere suçlama değildir. Hepimiz için aynadır. Çünkü yukarıdan normalleştirilen, aşağıdan kabul edildiği için hayatta kalır. Son söz, sönmeyi reddeden alev. Aaron Bursnell'in son eylemi bir son değil, bir başlangıçtı. Kolektif inkarın kumaşında bir yırtık. Ölümü bize vicdanın hala var olduğunu hatırlatır, imparatorluğun makinesi altında gömülse bile. O, itaatten çok insanlığı seçen bir askerdi. Kedisi güvende yaşasın diye kendisi ateşe yürüyen bir adamdı. Soykırımın asla normal olamayacağını kabul etmeyi reddeden bir vatandaştı. Bu, yönetici sınıfımızın normal olarak karar verdiği şeydir. Bu sözler her hükümet salonunda, her haber odasında ve her sessiz evde yankılansın. Yalnızca onun uyarısı değil, bizim hükmümüzdür. Aaron Bursnell'i anmak, protestosunun boşuna olduğunu varsayarak yaşamayı reddetmektir. Ateşi bizi uyandırmaya, harekete geçmeye ve insanlık dışılığın normalleştirilmesini bitirmeye çağırır, hepimizi yıkmadan önce.